Evet, hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 izleyenlere hoş geldiniz programımıza. Bugün Oktar Hocam, Ergin Hocam ve Ali Hocamla birlikte inşallah güzel bir sohbet yapacağız. Mikrofonumuzu takacağız tabii önce.
Evet, duyulmadıysa tekrardan herkese programımıza hoş geldiniz diyoruz sayın A9 izleyicilerimiz. Ali Hocam, Ergin Hocam ve Oktar Hocamla birlikteyiz inşallah. Güzel bir sohbet yapacağız.
Nasıl Ergin Hocam da Hannover'den geldi. Almanya'dan maşallah.
Maşallah.
Evet. Canlılardaki iman hakikatleriyle başlayalım inşallah. Muazzam hızla hareket eden canlılar var. Veya kendi ağırlığının kat kat daha fazlası yük taşıyabilen canlılar. Hızlarıyla ilgili bazı canlıların suda ve havada. Mesela şahinler dalış olarak bilinen özel avlanma teknikleriyle hızlarını sergilerler. Bir şahin önce havada yükselir, sonra kendisinden daha aşağıda olan uçan avının tam üstüne doğru saatte 322 km hızla düşer. Yani 322 km muazzam bir süratle.
Evet.
Değil mi? Havanın içerisinde düşer. Havadaki bu çarpışma sonucu ölen avını pençeleriyle aniden yakalayarak avlanma işlemini sona erdirir. Bu hız hareket ederken bir de şaşırmıyor. Yani tam hedefe gidip orada yakalayabiliyor.
Kaçırma şansı yok yani. Hedefe kilitleniyor.
Evet. Yani fırsat diyelim. Kaçırma diye bir şey söz konusu değil. Yakalıyor. Ama bunu yakalayacak bakın görme sistemi gerekiyor. Aerodinamisi ona göre olması gerekiyor. Çünkü 320 km süratte o havanın sürtünmesinden dolayı çok rahat zarar görür insan. Mesela insanın gözleri dayanamaz böyle bir sürate. Değil mi? 320 km giden bir araba düşünün. Ki bir arabanın ulaşabileceği en yüksek süratlerden bir tanesi bu. Biraz daha üstüne çıkabiliyorlar. Orada kafayı camdan çıkaramazsınız yani mümkün değil. O rüzgarın şiddeti hem göremezsiniz o şeyde hem de zarar görür, dokularınız zarar görür. Nefes alma işlemi gerçekleştiremezsiniz ama Şahin yaratılışındaki mükemmellikle bu şekilde avlanıyor zaten yani çok normal olarak bunu yapabiliyor. Yine karada maksimumuza ulaşan çitalar var. Çitalar saatte 113 km hıza ulaşan dünyanın en hızlı kara hayvanlarıdır. Sürüler halinde avlanan diğer büyük kedilerden farklı olarak genellikle hızları sayesinde avlarını tek başına yakalarlar. Birkaç saniye içinde hızları maksimum düzeye ulaşır. Bu sayede hiç zorlanmadan saatte 113 kilometrelik bir hızla bile koşabilirler. Yani bu da muhteşem bir, öyle bir kas yapısı gerekiyor ki inşallah. Çünkü insanla kıyasladığımızda yeni insanla kıyaslayalım. İnsanın saatteki hızı 30-35 kilometre, 39 kilometreye kadar çıkabiliyor maksimum. Olimpiyat atletleri. Ama bu çitalar saatte 113 kilometreye çıkıyorlar. Bütün kas sisteminin, sinir sisteminin, kemik sisteminin, metabolizmaların ona göre olması gerekiyor. Kalp damar dolaşım sisteminin. Yani yaratılışta bütün sistemlerin bu sürede çıkabilecek şekilde uygun olarak yaratılmış olması gerekiyor. Sadece kasların uygun olması yeterli değil. Bütün iskelet sistemi aynı zamanda ona uygun olacak. O kas sistemini idare eden sinir sisteminin yapısı ona uygun olacak. İşte akciğer solunum sistemi ona uygun olacak. Çünkü değil mi insan 30 kilometre hızla en fazla 100 metre koşabiliyor işte olimpiyat yarışçıları. Yani onlar o süratte 400 metre ya da 1-2 kilometre koşamıyorlar.
Yok.
Ama çita bu süratte bütün sistemleri buna uygun olduğu için bu da şu anlama geliyor tabii yani genetik açıdan da bakalım. DNA'da bütün sistemleri kontrol eden binlerce gen var. Binlerce genin bu sistemlere uygun olarak yaratılmış olması gerekiyor maşallah. Ve fosillerde de bunu görüyoruz maşallah. İlk çıtada aynen günümüzdeki çıta gibi milyonlarca yıl önce, milyonlarca yıl sonra da aynı şekilde.
Hiçbir değişiklik yok.
Tabii kusursuz yaratılış.
Evet.
Adım adım olamayacağını da kanıtlıyor bu. Yani dediğimiz gibi bir proteinin veya 100 tane proteinin ya da bir sistemin bu şekle uygun olması yeterli olmuyor. Ancak bütün olduğunda yani akciğer sistemi, kas sistemi, sinir sistemi hepsi birlikte uygun olduğunda ancak bu olabiliyor. Demek ki yaratılış inşallah.
İnşallah. Bir de
bunu kanıtlıyor. Sudaki süper hız yelken balığı, kılıç balığına benzeyen ve sırtında büyük bir yüzgeci olan yelken balığı saatte 109 kilometrelik süratiyle sudaki en hızlı canlıdır. Güçlü yüzgeçleri ve aerodinamik özelliği sayesinde bu balık hem kendisinden daha küçük balıkları ve mürekkep balıklarını avlayarak besin ihtiyacını karşılar hem de aç köpek balıklarından kolayca kaçar. Maşallah bu da bir yaratılış mucizesi. Yani 109 kilometre ama suyun altında, suyun içinde bu. Bu da muhteşem bir süren.
Evet.
Ona göre kas sistemi ona göre olması gerekiyor. Aerodinamisi, yüzgeçleri hepsi ona uygun olması gerekiyor. Ve dediği gibi, burada dediğimiz gibi hem kaçmakta hem de avlanmakta rahatlıkla kullanıyor bu özelliklerini. Yine deniz kırlangıçları var. Onların özel bir dayanıklılığı var. Sadece 300 gram ağırlığı olan bu küçük kuşlar her yıl Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya, oradan da geriye doğru bir yolculuk yaparak Kuzey ve Güney Kutup buzlarında yaklaşık 15 bin kilometre yol kat ederler. 15 bin kilometre. Ağırlığı da 300 gram maşallah.
Maşallah.
Hem Antarktika'ya, oradan da geriye doğru yolculuk yapıyorlar. Kırlangıçların göç ederken tamamladıkları daire yaklaşık 40 bin kilometreye yaklaşır. Ve bu uzunluk hemen hemen dünyanın çevresine eşittir.
Maşallah.
Bu da muhteşem. Yani yaratılış mucizesi. Tekrar edelim. Yani bütün sistemlerinin yine buna uygun olarak yaratılmış olması gerekiyor. Metabolizması ona göre olacak. Akciğer sistemi ona göre olacak. Mesela kuş, Darwinistler diyorlar ki güya kara hayvanları, işte sürüngenler kuşlara evrimleştiler diyorlar. Halbuki yani bir kara hayvanının kuşlara evrimleşmesi bir kere imkansız. Yani hiç fosiller olmasa bile biz bunu genetik biliminden ve diğer moleküler biyoloji, bütün bilim dallarından biliyoruz. Anatomi, hepsi bize bunu bildiriyor. Nasıl olur? Mesela kara hayvanının kemiklerinin içi dolu.
Tabii.
Kuşlar da içi boş. Çünkü içi dolu kemikle uçamıyor. Şimdi içi dolu kemiğin genetik özellikleri, bu yapısını kontrol eden genlerin tamamının içi boş kemik oluşturacak şekilde değişmesi gerekiyor. Bambaşka genetik yapıları var. Yani şöyle düşünelim. Bir paragraf bir yazı var bir kitapta. Başka bir kitapta bir paragraf yazı var. Şimdi siz harfleri değiştirseniz. Mesela tarih anlatıyor. Tarih kitabından bir paragraf aldınız. Burada da biyoloji kitabı var. Biyoloji kitabından bir paragraf çıkardınız. Diyelim ki kuşlardaki bir özelliği anlatıyor. Tarih kitabında da Çin tarihini anlatan bir bölüm. Yani bunu harflerini değiştirmekle bu biyoloji kitabındaki kuşları anlatan bölüme döner mi? Dönmez. Harfleri değiştirdiğiniz anda anlamsız olur yani, o çok açık bir şekilde. Ya bu imkansız yani böyle. Sadece bakın kemik sisteminden bahsettik. Ki akciğer sistemleri farklı kuşların. Çünkü akciğer sistemleri kara hayvanlarından tamamen farklı. Hem giriş var hem çıkış var. Mesela insan akciğerinde giriş ve çıkış aynı borudandır. Nefes borusu vardır. Hava oradan girer. Sonra solunum almayı durdurduğumuzda biz göğsümüzü genişletip akciğer doldu. Solunumu durdururuz ve aynı havayı aynı yoldan geri çıkartırız. Şimdi bu bir vakit kaybı. Dolayısıyla biz dakikada mesela 12-14 kere nefes alabiliyoruz. Normal bir durumda. Kuş çok daha hızlı solunumu. Çünkü uçtuğu için öyle yüksek bir enerji ve metabolizması var ki mesela serçelerde vücut ısısı 42 dereceye kadar çıkabiliyor. 42 derecenin üstüne de çıkabiliyor hatta. İnsan için öldürücü bu. Yani insan 40 derece ateşin üstünde ateş oldu mu hemen orada böyle şuur bulanıklığı başlıyor. Biraz müdahale etmezseniz koma ve ölüm gerçekleşiyor. Kuş için çok normal bir şey bu. Çünkü o metabolizmaya cevap verecek hem solunum sistemi ona göre bir yerden giriyor hava, bir yerden çıkıyor. Bu bambaşka bir genetik özellik. Bütün onu kontrol eden yüzlerce gen tamamen farklı özelliklere sahip. Kaldı ki bir de fosiller var tabii. Onlar da evrimli olmadığını söylüyor. Kuş kuş olarak yaratılmış. Sürüngen sürüngen, memeli memeli. Su hayvanları su hayvanları olarak yaratılmış. Onlar da bize yaratılışı kesin olarak kanıtlıyor.
İnşallah.
Bir de bakın gergedan böceklerindeki bir şaşırtıcı bir özellik var. Kafaların üstündeki boynuz benzeri eklenti nedeniyle gergedan böceği adı verilen böcekler sadece 20 gram ağırlığında olmalarına rağmen filden çok daha güçlüdürler. Çünkü filler kendi ağırlıklarının yaklaşık olarak çeyreğini kaldırabilirken kendi ağırlığının dörtte birini kaldırabiliyor. Tropik ormanlarda yaşayan bu böcek türü vücutlarıyla kıyaslandığında kendi ağırlıklarını bakın 850 katı kadar bir ağırlık kaldırabilirler maşallah.
Maşallah.
Yani bu hiçbir canlı başaramaz bunu. O da ona uygun yaratılmış tabii. Onun bütün yani özellikleri ona uygun
filin
inşallah.
Filin bile kaldırdığı ağırlık belli ama gergedan böceği 850 kat kendi ağırlığının kaldırabilmekte yani. Bu da muazzam bir şey yani. 850 kat kendi ağırlığından ekstra bir ağırlık kaldırıyor. Böyle bir canlı yok zaten dünyada.
Evet. Ya o da o canlı da Allah tarafından o özelliklerle
evet,
yaratılmış.
Maşallah.
Yani
maşallah.
Ne demek 850 kat? Mesela 70 kilo ağırlığındaki bir insan düşünelim. 850 ile 70'i çarpalım. 7 kere 8 56, 5 kere 7 35. 60 bin kilo, 60 tonu kaldırıyor demek yani bir insan. Böyle bir şey mümkün değil.
Mümkün değil.
Evet, ya hayal bile edilemez böyle bir şey ama böcek yapıyor onu. Allah'ın dilemesiyle. Bu 60 kilogram ağırlığındaki, altında da var doğru. 60 kilo ağırlığındaki bir haltercinin 51 bin kilo yani 51 tonluk bir ağırlığı hiç zorlanmadan kaldırabilmesine benzer ki insanlar için bu imkansız tabii. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Doğada Allah'ın yarattığı yani mükemmel canlılar, milyar çeşit trilyonlarca adet, hepsinde muntazam işleyen ve olağanüstü özellikler var maşallah. Bir kısım özelliklerinde insanlar örnek alıyorlar. Hem doğadaki canlıların hem insandaki fizyonomi yapısındaki bazı özellikleri, kemik yapısındaki özelliklerini mesela yapılarda örnek alıyorlar. Başka organlarda da var. Örneğin mesela bunlardan bir tanesi insan burnu. Burnu örnek alarak elektronik cihazlar şu anda bilim dünyası yapıyor. Onlardan örnek verelim. Bakın birçok elektronik cihazın tasarımında insan burnunun koku alma niteliği örnek alınmıştır. Mesela bu doğrultuda üretilen gaz veya yangın dedektörleri burnun çok kaba birer taklidinden ibarettir. Söz konusu elektronik cihazdaki özel bölüm insan burnundaki koku alıcı hücrelere benzetilebilir. Bu hücrelere dışarıdan bir uyarı olduğunda karmaşık işlemler sonucunda alıcı hücredeki elektrik yükü değişir ve böylece insana uyarıcı nitelikteki belirli bir mesaj verilmiş olur. Tabii mesela biz ateş kokusunu, değil mi? Hemen duman kokusunu algılıyoruz. Bir tehlikeyi, yani bir koku algılamak aynı zamanda muzun kokusunu da algılıyoruz ve arasındaki şeyleri ayırt edebiliyoruz. Allah hafızamızda da bize onları yaratmış ve onun ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama burnun o kokuya beyni çevirme mekanizması olağanüstü bir sistem. Yani dışarıdan gelen sadece bir frekans. Frekansı burnun içindeki olağanüstü mekanizmalar bizim beynimizin onu koku şeklinde algılayacağı gibi yaratılmış. Ve olağanüstü bir mekanizma var. Yani reseptörler var. O frekansı alıyor, kokuya çeviren mekanizmalar. Normalde dışarıda koku yok, yani frekans var. Aynı gözümüzde ve kulağımızda olduğu gibi. Allah muazzam, yani böyle insanın baş kısmında olağanüstü elektronik cihazlardan çok çok daha üstün mekanizmalar yaratmış. Yani dalga boylarını alıp görüntüye çeviriyor mesela. Pırıl pırıl boyutlu, üç boyutlu muazzam bir şey görüyoruz. Allah'ın yarattığı görüntüyü görüyoruz. Halbuki dışarıda buna ait sadece fotonlar, yani böyle frekans şeklinde geliyor. Kulak da öyle. Ses dalga şeklinde geliyor. O dalgayı Allah'ın yarattığı muazzam mekanizma kulaktaki, beynin onu ses şeklinde algılamasına vesile oluyor. Ama beyin de değil, algılayan ruh. Yani kulağı olmayan, hocamız çok güzel izah etti bunları. Kulağı olmayan ruh ses duyuyor. Kulak, o sadece oradaki muazzam bir elektronik cihaz gibi. Kulaktaki mekanik, o çok daha muazzam bir sistem. Değil mi? Oradaki kemiklerin titreşimleri ve işte böyle ufak hücre, iplikçik gibi hücreler var. Onların mekanik bir işlem sonucunda muazzam stereo bir ses duymamız. Yani bu Allah'ın direkt olarak yarattığını çok açık gösteriyor aslında bize. Ama Allah aynı zamanda o mekanizmaları bizim inceleyerek ne kadar üstün bir kudrete sahip olduğunu da bize gösteriyor. Tesbih etmemiz için, kendisinin büyüklüğünü yüceltmemiz için inşallah. Burundaki mekanizmalar da öyle maşallah. Bu cihazlarda, devam ediyorum, İyonlarla yani elektrik yüklü parçacıklarla dolu özel bir algılama bölümü bulunur. Cihaza temiz hava girdiği sürece bu parçacıkların neden olduğu elektrik akımı sabit kalır. Dumanın girmesi durumunda ise iyonlar etkisiz hale gelir ve elektrik akımı azalır. Bunu takiben cihaz alarm sesi vermeye başlar. Bunun burun örnek alınarak geliştirilen elektronik burunlar da bulunmaktadır. İnsan burnundaki proteinlerden oluşan reseptörlerin yerine elektronik benzerlerinde bir dizi kimyasal alıcı kullanılır. Bu alıcıların her biri değişik kokuları algılayacak şekilde dizayn edilir. Seçicilik kapasiteleri arttıkça üretimleri zorlaşır ve fiyatları yükselir. Bir elektronik burun asla insan burnu gibi çalışamaz. Elektronik burunlar insandaki gibi binlerce kokuyu değil, sadece sınırlı sayıda kokuyu algılayabilmektedir. Bilgisayar destekli elektronik burunlar İnsan burnu ve beynine kıyasla oldukça büyüktür. Yoğun bir kontrol ve bakım altında çalışan hassas cihazlardır. Dahası sensörlerin kısa ömürlü olması önemli bir problem olmaktadır. Buna karşın sahip olduğumuz koku alma sistemi bir hayat boyu sürdürdüğü görevinde herhangi bir bakıma dahi gerek duymaz. Maşallah.
Maşallah.
Sadece tek bir elektronik burun maliyeti 100 bin Amerikan dolarına yaklaşık 170 milyar Türk lirasına kadar yükselebilmektedir. İnsanlardaki koku alma işlemi bir saniyeden çok daha kısa sürede olur biter. Elektronik benzerinde ise analiz süresi saniyeler hatta dakikalar alır. Sensörlerin ayarlanması ve bağlı oldukları bilgisayarın programlanması oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki yüksek oranlarda su, alkol, karbondioksit ve asetik asit cihazın duyarlılığını bozabilmekte. Ayrıca elektronik burnun koku uzmanları tarafından son derece hassas biçimde programlanması da gerekmektedir. Aksi takdirde bazı kokular cihazın yanlış veya kararsız sonuçlar vermesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yani benzerini yapılamıyor. Yani bilim dünyası, bilim adamları, profesörler, ordinaryuslar toplanıyor. Benzer bir şey yapıyorlar ama yanına yaklaşamayacak düzeyde bir kalitesizlikte diyeyim yani. Bizdeki burun milyon kat çok daha kaliteli, hatasız işliyor ve hayat boyu hiçbir bakıma da ihtiyaç duymuyor. Ama bilim dünyasının, bilim adamlarının toplanıp laboratuvarda burun örnek alarak yaptıkları elektronik burun cihazları hem çok büyük oluyor, hem maliyeti yüksek oluyor, hem kapasitesi düşük oluyor. Taklit ediyorlar ama aslına ulaşmaları mümkün olmuyor. Hiçbir organın aynı şekilde yani maalesef bütün organlarda.
Maşallah. Evet. Bir de bu yani şimdi mesela koku alırken burada reseptörler var ama reseptörlerin uyarılmasındaki toplamdan dolayı bir koku ayırt etme ortaya çıkıyor. Yani mesela değişik şeyler var. İşte çilek var, portakal var, diyelim ki muz var, gül var, parfüm var. Hatta aralarındaki böyle o minik farklılıkları da algılayacak şekilde bu reseptörlerin, yani gülün reseptörleri ayrı, şeyin muzun reseptörleri ayrı, öyle değil burunda. Burunda birbirine benzer böyle çok sayıda reseptör var. Hangi reseptörlere dışarıdan moleküller geliyor? Yani o mesela güle ait moleküller, muza ait moleküllerden farklı. Birleşimleri farklı. Onların uyardığı reseptörlerin toplamından bir koku algısı meydana geliyor. Bu da muhteşem bir sistem.
Yani kadar hassas
birbirine karıştırılmıyor, evet. Mesela şeyde vardır, parfümeri sanayinde çalışan uzmanlar vardır. Böyle bunların burunları çok hassastır, uzmanlaşmıştır artık böyle. Birkaç bin kokuyu ayırt edecek şekilde böyle. Çok ufak farklılıkları da ayırt edebiliyorlar ki insanın bir özelliği bu inşallah. Ama bu moleküllerin uyardığı reseptörlerin toplamından oluşan bir şey. Bu sistemi daha kompleks hale getiriyor ve mükemmel hale getiriyor. Mesela orada gördük, biraz önce Altı Hocam anlattı. İşte yanık dedektörleri, o elektronik burun dediğiniz siz. Ancak belli bir yoğunluğa ulaştığı zaman bunlar, duman gelecek de onu tıkayacak da işte elektrik ürettirmeyecek de ondan sonra alarm verecek gibi programlanmış. İnsan burnu öyle değil ki. Minnacık bir yanık kokusu, ne var yanık kokusu duyuyorum dersiniz hemen böyle. O dedektör hiç uyarıcı bir şey değil o ama siz onu hissedebiliyorsunuz. Başka canlılarda daha da üstünlüğü yaratmış Allah. Mesela köpekte koku alma şeyi insandan da çok daha üstündür. Değil mi? Daha mahallede biri yaklaşırken insanları bütün herkesi koku farklılıklarından algılayabiliyor, ayırt edebiliyor. Sahibine hiç şey etmiyor. Ablam hata da yapmıyor yani böyle. Ama başka biri geldiği zaman hemen kokusundan fark ediyor farkı. Değil mi? Yani muhteşem bir özellik. Evet. Allah'ın yaratmasının yani mesela göz var, insan gözü var mükemmel. Ama kartal gözü var 3 kilometre öteden zoom yapıyor böyle. Minnacık tarla fareleri hem de son sürat uçarken görebiliyor böyle onları. Allah'ın yaratmasındaki muhteşemlik tabii. Hepsi hatasız Allah diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin diyor. Bak diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin diyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gözünü çevirip gezdir diyor. Ara diyor. O göz diyor sana inşallah yorulmuş bir halde geri dönecektir diyor. Yani
zaten de öyle oluyor hocam zaten. Etrafımızda gördüğümüz örneklerden de izlediğimiz videolardan da gözümüz yani hiçbir kusur, herhangi bir kusursuzluk falan hiçbir şey yok yani. Tam muazzam bir şekilde yaratılışı görüyoruz. Maşallah.
Evet. Şimdi şu da çok önemli. Bakın her anlattığımız iman hakikatinde bu sistemler bütün yani çok kompleks sistemler. Binlerce proteinden, yüzlerce gen tarafından kontrol edilen bu yani şimdi Darwinizm hep iddialarını hatırlayalım. Her iman hakikatinde bunu da aklımızda tutalım yani izleyicilerimiz de tutsunlar. Mesela diyorlar ki tesadüfi değişikliklerle basamak basamak oluşacak. Hiçbir sistem basamak basamak olmuyor. Sadece mükemmel, eksiksiz ama bütün proteinlerine kadar proteinlerin amino asit dizilimlerine kadar bir amino asit bile değişmeyecek. O zaman işlev görebiliyor ve fosil kayıtlarda bize bunu kanıtlıyor hep. Yani evrimi her aşamada yıkıyor bilimsel deliller.
Maşallah.
Maşallah. Anlattığımız her bilimsel delil mi hocam? Yani böyle genetik, paleontoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, anatomi, fizyoloji, paleontoloji nereye baksak evrim yerli bir oluyor. Yani bütün bilimsel deliller materyalizmi ve evrimi yerli bir ediyor ve kusursuz bir yaratılışı kanıtlıyor bize. Allah maşallah. Mükemmel yaratmış yani inşallah. Maşallah. Kusursuz maşallah. Yaratandır diyor inşallah. Örnek edinmeksizin yaratandır. Muhteşem bir yaratılış var inşallah.
Ben biraz duyma anında vücudumuzda neler oluyor bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımızla konuştuğumuzda ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Bu ses yolculuğu sırasında saniyenin 50'de biri kadar kısa zamanda 6 metrelik bir yol kat edilir. Slaytlarımızda da izlediğimiz gibi. İki kulağın içinde titreşen hava hızla orta kulağa kadar olan mesafeyi kat eder ve 7.6 mm çapında olan kulak zarı titremeye başlar. Kulak zarı kendisine ulaşan titreşimleri güçlendirerek orta kulak bölgesine aktarır. Burada birbiriyle çok hassas bir dengede temas eden çekiç, örs ve üzengi olarak bilinen 3 küçük kemik vardır. Bu 3 kemikçik birbirleriyle bağlantılı bir biçimde kulak zarı ile iç kulağımız arasında bulunurlar. Bir sonraki slaytımızda ses titreşimleri böylece mekanik titreşimlere dönüşür. Daha sonra ise kemiklerdeki titreşimler iç kulağa iletilir. Ve buradaki salyangoza benzeyen koklea isimli yapının içinde bulunan özel sıvıyı hareketlendirir. Farklı ses tonlarının birbirinden ayrıştırdığı yer kokleadır. Kokleanın içinde tıpkı bir müzik aleti olan alpteki teller gibi değişik kalınlıklarda ince teller uzanır. Diğer bir slaytımızda arkadaşımızın ya da bir müziğin sesi bu telleri adeta çalar. Duyduğumuz ses başlangıçta düşük perdeden başlamış sona doğru yükselmiştir. Önce kalın teller titreşir, sonra bunu inceleri takip eder. Sonunda iç kulaktaki on binlerce çubuk şekilli cisimcik kendi titreşimlerini işitme sinirlerine aktarır. Artık arkadaşımızın sesi sadece bir elektrik sinyalidir. Bu sinyal işitme sinirleri içinde beyne doğru hızla ilerler. Sinirlerdeki bu yolculuk sinyaller beyinde duyma merkezine ulaşıncaya kadar devam eder. Bu yolculuğun sonunda beyindeki milyonlarca nöronun büyük bir kısmı elde edilen işitme bilgilerini değerlendirmekle meşguldür. Böylece arkadaşımızın merhabasını duymuş oluruz maşallah. Burada son derece yüzeysel hatlarıyla anlatılan bu işlemler gerçekte çok daha komplekstir ve saniyeden de kısa bir sürede gerçekleşir. Her gün yüz binlerce kez görür ve işitiriz. Ancak çoğu zaman bunları nasıl yapabildiğimizi düşünmeliyiz. Oysa gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyi Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetiyle görür ve işitiriz. Tüm bunlar müminlerin şükürlerine vesile olmalıdır. Allah Kur'an'da bu gerçek üzerinde düşünmeleri ve şükredici olmalarını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme ve görme duyularını ve gönüller verdi. Nahl suresi 78. ayet. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Aslında bununla ilgili bir filmimiz var, onu gösterelim. Çünkü hakikaten çok muhteşem.
Evet.
Anlatınca da böyle hani bazı şeyler insanın canlandırması pek mümkün olmuyor. Şimdi bakın inşallah. Öyle muhteşem bir yaratış var ki böyle inşallah burada görüyoruz. Şimdi burası dış kulak kepçesi. Dış kulak kepçesinin bir özelliğiyle başlayalım. Bu bir yaratılış mucizesi. Herkesin dış kulak kepçesinin kıvrımları birbirinden farklıdır. Mutlaka farklıdır, parmak izi gibi. 6 milyar, 7 milyar insanın hepsininki farklı. Bundan öncekilerinki de farklıydı. Fakat hepsi, bu kulak kıvrımlarının çok özel yapısı var. Bütün kulak kepçelerinde kulak kepçesinin kıvrımlarına çarpan ses dalgaları kulak kanalına yönlendiriliyor. Hatta deney yapıyorlar. Hollanda'da bir deney yapmışlardı. Deneklere böyle buraya bal mumundan böyle kulak kıvrımlarının şeklini değiştiriyorlar. Şeklini değiştiriyorlar deneklerin. Denekler gözünü kapadığında sesin aşağıdan mı yukarıdan mı geldiğini artık algılayamıyor. Fakat bir muhteşemlik daha var burada. O da yaratılış mucizesi. Aradan bir süre geçtikten sonra, mesela bir hafta geçtikten sonra bu sefer yeni duruma adapte oluyor. Yeni durumda nereden geldiğini anlayabiliyor yeni kulak kıvrımıyla. Çünkü beyin bölgesi adapte oluyormuş oraya. Maşallah, muhteşem bir mucize. Yani çünkü düşünün, gözünüzü kapamışsınız, kulak zarında ses geliyor ama aşağıdan mı yukarıdan mı geldiğini, kulak zarının içinden normal kulak kanalından geçip de gelen şeyin aşağıdan yukarıdan mı geldiğini nasıl anlayabilirsiniz? Daha hala çözülebilmiş değil bu. İşte kulak kıvrımlarındaki bu özellik bunu saptıyor. Bazı ses dalgası daha yukarıdan gelen, işte duruma göre daha önce giriyor. O onun yukarıdan geldiğini gösteriyor. Aşağıdan geldiği zaman farklı zamanlamayla giriyor. Bundan dolayı inşallah. Şimdi devam edelim. Bakın iç kulakta salyangoz organı var. Bu salyangoz organında da altın oranında yaratılış var.
The organ of Corti extends from the anterior.
Bakın burada altın dikdörtgen, 1.618'lik dikdörtgenin içine sığan bir yapısı var. Allah'ın yarattığının, yani kusursuz yarattığının delillerinden biri inşallah.
And coils for about 2.5 turns around a
pillar. 2.5 dönüşüm yapıyor. Modulus ismi veriliyor buraya. Bakın işte iç kulağın yapısı bu şekilde. 3 tane kanal var. Orta kanal, üst ve alt kanalları görüyorsunuz burada. Ve burada da tüycüklerin bulunduğu Corti organı denen yapıyı görüyorsunuz. Biraz önce bahsettik. Değişik evet. Tüycükler titreşiyor. Şimdi bunu enine bir kesit olarak düşünün ama burada 2.5 turluk bir dönüş var. Siz enine kesit almışsınız. Bu tabii 2.5 turluk dönüşün bir en uç kısmı var, bir de başlangıç kısmı var. İşte bu tüycüklerin uyarıldığı, yani bu dönüşteki uyarıldığı yere göre sesteki kalınlık veya incelik, tizlik tespit ediliyor. Burada da endolimf denen bir sıvıyla dolu bu. Bu sıvının da çok özel bir birleşimi var. Bu herhangi bir sıvı değil böyle. Bunun içindeki elektrolitler, iyonların miktarı ve sayısı özel olarak ayarlanmış ki ona göre uyarılganlık kazanıyor, bu sinirler uyarılabiliyor. Bakın daha işim yaklaştı. Burada bir zar var, tektoryal zar deniyor buna, üstte gördüğünüz gibi bir zar. Şimdi işlemini anlatacağız birazdan. Ve burada da dibinde, altında bir baziler zar denen, membran denen bir yapı var, görüyorsunuz. Bakın bunlar tüy hücreler, tüycük hücreleri. Bunlar iç tüycük hücreleri, tüy hücreleri, tüycükler ve dış tüycükler.
95% of the afferent fibers are from the inner hair cells.
Buradan da uyarıları beyne taşıyan sinir liflerini görüyoruz. Sinir kablolarını onlar çıkıyor.
Hair cells receive mostly efferent input.
Burada da beyinden bu organla gelen sinir liflerini görüyorsunuz. Yani onlar da kontrol altında. Böyle başıboş değil.
Evet.
The filamentous structures that connect the tips of adjacent stereo cilia are known as
tubercles. Bakın tüycükler var, görüyorsunuz. Bunlar o kadar ufak ki, bunlar bir atomun yarıçapı kadar bir titreşimi algılayabilecek hassasiyette. Yani milimetrenin 10 milyarda birinden daha fazla ki bir titreşimleri algılayabilecek özelliğe sahip. Maşallah.
Maşallah.
How does sound enter the cochlea?
Şimdi ses nasıl geliyor kokliye denen olarak?
Compression hits the tympanic membrane.
Bakın ses dalgaları geliyor.
Causing the stapes to transfer force.
Ve buradaki kulak zarını titreştiriyor. Kulak zarı titreşince burada 3 tane kemik var. Çekiç, örs, üzengi kemikleri titreşmeye başlıyor. Buradaki bir pencereden bunun içindeki sıvıyı titreştiriyor. Bu pencere ama boşluğu açık değil. O sıvıda titreşim meydana geliyor. Şimdi bakın. Maşallah. Evet. Böyle bir ses çıktığı zaman dip kısmını titreştiriyor. Uyarıyor. Bas sesler olduğu zaman da tepe kısmını. Ve bunlar arasındaki bütün sesler uyarıldığı yere göre belirleniyor. Yani bas mı, tiz mi, bas tizin karışımı, her bulunduğu yere göre özel olarak o ses değerlendiriyor. O zaman biz insan sesini köpek sesinden ayırt edebiliyoruz. İşte müzik sesini başka seslerden ayırt edebiliyoruz.
It is this property that leads to the tonotopic
memory. Evet, mesela müzik oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
The manner in which the basilar membrane vibrates in response to sound is the key to understanding cochlear function.
Şimdi burada bakın uyarıldığı ne oluyor?
The hair cells are located between the tectorial and basilar membranes.
Şimdi bu normal. Dinlenme halinde bu şekilde ses yokken.
Stimulated by the shearing force between the two caused by the...
Bakın şimdi yukarı kalktığında burada elektrik akımı oluşuyor. Depolarizasyon bölümü deniyor buna. Yukarı kalktığında
through membranes.
Aşağı indiğinde tekrar repolarize oluyor. Yani elektrik akımı, burada iyonlar giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Girenleri dışarı atıyorlar, çıkanları dışarı alıyorlar ve sürekli olarak eski haline dönüyor. Çünkü eski haline dönmese bir ses patlaması duyardık, bir daha ses duyamazdık. Sürekli olarak yenileniyor bunlar ve uyarıldığına göre mesela hava gelip içerideki sıvıyı titreştirdiği zaman, yukarı gittiği zaman hemen iyon girişi başlıyor. Bu bir elektrik akımı meydana getiriyor. Bu elektrik akımı ama mikrovolt bunlar, o kadar ufak elektrik akımı ki. Şehir elektriği gibi değil yani. Parmağını soktuğu zaman çarpıyor insanı, yerle bir yere fırlatıyor. Öyle değil tabii ki. Çok çok ufak, minnacık bir akım meydana geliyor. Ama o kadar hassas ki, biraz önce söyledik. Yani milimetrenin 10 milyarda birinden daha küçük bir titreşim bile algılayabilecek şekilde yaratılmışlar maşallah. Hatasız, kusursuz.
Maşallah.
Bakın bu titreşim elektrik, minnacık elektrik akımları oluşturuyor. Bu elektrik akımları da beyne iletiliyor. Bakın burada yüksek miktarda potasyum birleşimi var tepede. Burada da az potasyum var. İşte bu farktan dolayı bir elektrik farkı meydana geliyor. Bunların dönüşümünden de işte elektrik akımları meydana geliyor.
The hair cells convert vibrations into neural impulses sent to the brain. Your brain then interprets the nerve impulses.
Ve bunları da beyin değerlendiriyor. Maşallah. Şimdi bunun tesadüfen olduğunu ne denir? Adama ne denirse o denir yani, böyle tesadüfen olduğunu. Ya, muhteşem bir yaratılış var burada. Bir kere sistemin hepsinin eksiksiz olması gerekiyor. Yani sadece kulak kepçesinin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Kulak zarı da tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu organ da bir şey ifade etmiyor. Hepsi birlikte olacak. O minnacık kemikler mükemmel uyumlu olarak yaratılmış olarak havada asılı duruyor onlar böyle. Onları da titreştiriyor kulak zarı. Kulak zarı da o kadar hassas ki titreşimlere. Ve kulak zarını aniden durduran frenleme sistemleri var. Çünkü bir ses gelip de kulak zarı böyle titreşim bitene kadar böyle olur yani zzzz diye titreşip ondan sonra yavaş yavaş dursaydı biz hiçbir sesi ayırt edemezdik. Öyle değil. O kemikleri tutan minnacık bir kas var. Vücudumuzdaki en küçük kas. Trapezius kası deniyor ona böyle. Hemen fren yapıyor. Ki durduruyor ki diğer gelen sesi de siz algılayabilirsiniz. Eski haline getiriyor duyma sistemini. Ve bunun hepsinin toplamından işte ses meydana geliyor. Ama bu elektrik akımları beyine gidiyor. Fakat bu sefer beyinde bunu algılayacak sistemlerin olması gerekiyor. Yani mesela demin söyledik. Sırf sesleri ayırt etme değil. Ses aşağıdan mı geliyor, yukarıdan mı geliyor, sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Bunun da ayırt edilmesi gerekiyor. Onu da buldular. O da muhteşem bir sistem. Mesela şimdi sesin sağdan mı soldan mı geldiğini şöyle anlıyoruz. Ses sağdan geldiğinde bir kere sesin dalga boyları var. İki kulağımız arasında yaklaşık 17-18 santimlik bir mesafe var. İnsan ortalama yaklaşık biraz daha fazla, biraz daha az olabiliyor bu. Şimdi sesin dalga boyu bu kulak aralığından daha fazla olabiliyor. Daha küçük olabiliyor. Tiz seslerde ufaktır sesin dalga boyu. Büyük olduğunda, büyük sesler geldiğinde bir kulağa diğer kulaktan önce varıyor. İşte bu varma farkından biz sesin nereden geldiğini anlayabiliyoruz. O zamanlamayı hesap ediyor beyin sapındaki hücreler. Ve siz sağdan mı soldan mı geliyor gözümüz kapalı olduğu halde kestirebiliyoruz bunu. Peki ses dalgası küçük olduğu zaman frekans nasıl olacak? İki kulağa hemen hemen aynı anda veriyor. Onda da şöyle oluyormuş. Buradan geldiği zaman, mesela nasıl bir ışık geldiği zaman ışık gölgesi oluşur burada, değil mi? Gölge yapar arkasında. Evet. Ses gölgesi oluyor. Yani ses burada yoğun. Burada bir başımızın engellemesinden dolayı bir ses gölgesi oluşuyor. İşte bu aradaki yoğunluk farkından sesin nereden geldiğini anlıyor bu sefer de. Ama bunlar yani böyle anlatması böyle hani gibi değil. O kadar kompleks sistemler ki. Biz çünkü sadece sağ mı sol mu değil, ön çaprazdan mı geliyor, arka çaprazdan mı geliyor değil mi? Müthiş bir kesinlikle insan tayin edebiliyor. İşte bu muazzam hesaplamalarla, bizim farkında olmadığımız hesaplamalarla oluyor bu inşallah. Ve bu muhteşem sistem çalışırken.
Maşallah. Yani olağanüstü. Allah yani sonsuz kudretini elhamdülillah. Yani şu anda bunları bizim görüyor olabilmemiz çok büyük bir nimet. Yani bu yüzyıla ait Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Değil mi? Ondan önce şu kesitleri, şu detayları görebilir miydi insanlar? Değil mi? Allah bize çok büyük bir nimet vermiş. O vesileyle Allah'ın sonsuz kudretini artık gözümüzle görür mahiyette Allah bize gösteriyor. Ki kendini yüceltelim. Allah'a tesbih edelim diye maşallah.
Elhamdülillah. Hocamızın Kulak Mucizesi isimli kitabından da daha detaylı bilgi edinebilirler inşallah. harunyahya.org'dan indirirlerse. Aynı zamanda bu konudaki filmleri de var. Dokümenter filmler inşallah. Kulaktaki duymayla, işitmeyle ilgili inşallah.
İnşallah.
Evet, maşallah. Aslında filmlerimizden de seyredebiliriz. Bu konuyla ilgili mesela insanın yüz kısmından bahsettik. Burundaki reseptör, algılama ve taklit edilen elektronik cihazlardan. Şimdi kulaktan duyma, yani çok muazzam bir mekanizma Allah yaratmış. Yani mekanik bir sistem sesle. Yani olağanüstü, subhanallah, maşallah. Mesela yüzümüzde kirpiklerimiz var. Kirpiklerimiz gözümüzün üstünde hemen. Yani çok önemli fonksiyonları var. Yani vücudumuzun diğer yerlerinde olan tüyler uzamasına rağmen belli yerdeki tüyler uzamıyor. Mesela kirpikler o şekilde çok hikmetli, çok önemli. Onunla ilgili bir filmimiz var, kısa bir filmimiz. Onu izleyebiliriz inşallah.
Vücudumuzdaki diğer yapıların gelişimi de birer hassas denge örneğidir. Söz gelimi saç ve kirpikler. Her ikisi de sonuçta birer kıl olmasına karşın geçen zamanda eşit olarak uzamazlar. Kirpiklerin saç kadar uzayıp gözlerimizin önüne düştüğünü düşünün. Hem görüşümüzü engelleyecek hem de göze girerek bizim için hayati önem taşıyan bu organımıza zarar vereceklerdi. Kirpiklerin belli bir uzunluğu vardır ve bu uzunluk sabit kalır. Yanma ve benzeri bir kaza sonucu kirpiklerimiz kısalırsa yeniden eski ideal boya gelinceye kadar uzar ve yine dururlar. Dahası kirpiklerin şekilleri de çok önemlidir. Hafif yukarı doğru kıvrık olmaları nedeniyle hem gözün görüş alanını daraltmaz hem de yüze estetik bir görünüm kazandırırlar. Kirpikler göz kapağının ucundan çıkarken burada bulunan özel bezler tarafından yağlanarak kaplanırlar. İşte kirpiklerin fırça gibi sert ve düz olmaması bu özel kaplama sayesindedir. Bu ölçülü yaratılış yeni doğan bir bebekte de gelişme çağındaki insanlarda da kendini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar.
Aslında hani gün içinde veya genelde çok düşünmediğimiz önemli tefekkürler bunlar. Hani hep öyle olduğu için hep öyle olan ve alıştığımız şeylere karşı insanda düşünce eksikliği olabiliyor. Zaten öyle gibi bir düşünceyle bu ülfet, yani alışkanlık kazanma, doğal her zaman öyle giden bir şeye ve her gün aynı karşılaştığımız şeye alışkanlık kazanma. Ama Allah bunu, bu alışkanlık şeyini bizden kırmamızı istiyor. Kur'an'da hiç düşünmez misiniz diyor. Hiç akletmez misiniz diyor. Ve böyle milyarlarca düşünecek şey yaratmış Allah bize. Yani sadece kendi bedenimizle ilgili bile saymakla bitmeyen düşünecek o kadar çok şey var ki. Ama insan her gün kalktığında, Allah onu her gün tekrar yarattığında yine aynı nimetlerle karşılaştığı için onu her zaman zaten var olarak görüp bu sefer düşünmedikçe de onun önemini kendi gözünde düşürme riski oluşuyor.
Maşallah.
Halbuki imanda, Kur'an'da Allah bize onu düşünmemizi emrederek Allah'ın izniyle o ülfeti kırmamızı, o alışkanlığı kırmamızı ve o verdiği nimetin ne kadar mükemmel ve ihtiyacımız olan ve olmadığında da ne hale gelebileceğini gösteren bir şeyi istiyor bizden. Yani düşünmeyi istiyor.
Evet.
O yüzden bak, kirpiklerin uzamaması hiç belki düşünmediğimiz bir şey.
Maşallah.
Ama ya uzasa ne olurdu diye düşündüğümüz anda ne kadar büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. Evet. Onu o ayarda tutan kim? Kirpikleri. Değil mi? Sonsuz kudret sahibi Cenab-ı Allah. Maşallah.
Maşallah. Sürekli göz önünde olduğundan inşallah mucizeliğini kaybetmeyiz zaten. Yani bir ilk olmuş olsaydı mucize olarak kabul ederdik belki. Ama daima göz önünde olduğundan inşallah o mucizelerini kaybetmiş oluyor. Yani her gün gözünün de olduğundan.
Alışkanlık
oluyor.
O da gaflet oluyor, evet. Oluyor, ülfet oluyor.
Evet.
Allah da onu kırın diyor. Yani düşünerek.
Evet.
Düşünün diye.
Düşünmez misiniz? Düşünmez misiniz?
Yani
görmemizi istiyor, şükretmemizi istiyor yani.
Evet.
Unutup da her gün yeniden görmüş olsaydık, hafızamızdan dolayı unutmuş olsaydık,
evet,
İnşallah
mucize olduğunu kabul ediyoruz.
Ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlardık maşallah. Evet.
Şimdi burada
yine anlıyoruz Allah'a çok şükür.
Teknik detayla da bakalım. Şimdi orada hücre topluluğu var. Yani hocamız demişti mesela hücreler, burada saç hücreleri var. Saç uzuyor. Ama burada olunca kirpik, kaş uzamıyor. Değil mi? Gözünün önüne girecek. Kirpik de aynı şekilde. Ve bunların hepsinin genetik yapısı aynı. Fakat özellikleri kontrol eden genler var. Ama şimdi düşününce aslında çok büyük bir mucize. Yani kirpiği oluşturan hücreler var. Bir hücre topluluğu o. Kirpik belli bir uzunluğa gelince duruyorlar. Nereden biliyor hangi uzunluğa geldiğini, nasıl geldiğini? Değil mi? Ölçüm yapması gerekir. Yani mesela insanlar birçok şeyde, yollarda mesela ölçüm yaparlar, özel aletler koyuyorlar, bakıyorlar, değil mi? Ya da bir şey ölçeceğiniz zaman cetvel kullanıyorsunuz, mezura kullanıyorsunuz. Santim diye bir şey icat edilmiş insanlar tarafından, metre diye. Onunla ölçüm yapıyorsunuz, hesaplar yapılıyor, değil mi? Uzunluk hesapları. Mesela bir oda, bir ev yapacaksınız. Ölçüm yapılıyor, belirleniyor. Oraya işaretler konuyor. O aralık altında kalmaya çalışılıyor, değil mi? Akıllı insanlar tarafından hesaplar yapılarak, matematik rakamlarla yazılıyor bunlar. Şimdi buna hücre topluluğu, kirpin ne uzunluğa, ne zaman geldiğini nereden biliyorlar? Bir sürü hücre yan yana yürüyor. Birçok hücre yan yana
yürüyor. Hocam yani yansa bile, herhangi bir şey olsa bile kirpiğimize dökülüyor. Yeniden eski boyutuna tekrar ulaşıyor yani.
Evet, yani eski boyutuna ulaştığını nereden biliyor?
Yani.
Ya bu bir kere mucize bu. Öyle bir genetik program yaratılmış ki Allah tarafından. O hücrelerin üreme sayısı, o kirpiğin uzunluğu programlanmış olarak var. Genetik bilgi olarak var. Ama bütün hücrelerde var. Fakat bu sadece kirpikteki üreyen hücrelerde açığa çıkıyor. Ama kirpik hücresi diğer hücrelerden farklı. Neden? Çünkü sadece o genler kullanılıyor o hücrede. Peki kim söylüyor o genlerin o hücrede kullanılması gerektiğini? Ama bir de muhteşem bir program yaratılmış. Tam oraya geldiğinde durduracak şekilde. Değil mi? Ne fazla ne eksik.
Maşallah.
Maşallah.
Hocam inşallah ne kadar doğru bilmiyorum ama kişi kaderiyle yaşa doğduğundan kaderi belirli. Kaş da kaderiyle belirlenmiş.
Kaderi
ondan
belirli.
Fazla uzayamıyor yani. Olduğu kadar uzuyor.
Tam onun öyle.
İlerisini evet. Bilemiyor inşallah.
Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmış.
Onu da sınırıyla yaratmış inşallah. O evet. Kadar uzadıyor. O kadar uzuyor. Yani.
Tabii.
Onu aşamıyor artık inşallah.
Ne zaman düşeceği de o döküleceği, ne zaman kopacağı yerinden. Hepsi bir kader üzere inşallah.
Hepsi maşallah. Belli olur.
Maşallah. O şekilde. Elhamdülillah. Allah her aşamada bize her detayda sanatını gösteriyor maşallah.
Maşallah.
Ama derin düşünmemizi istiyor. O da bilimle olabiliyor. Yani Allah'ın bilimle olmasını emrediyor zaten inşallah. Değil mi? Biz elektron mikroskopla bakıyoruz. Bu detaylar bilimle ortaya çıkıyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Maşallah. Yani Allah bakın diyor. Bakmaz mısınız? Hani görmez misiniz? Diyor. Allah bilimle ilgilenmemizi şu an Oktar hocamın gösterdiği mesela o kulak görüntüleri Allah'ın izniyle bu bilim yapmak. Onu gördüğümüzde değil mi? Ne kadar muazzam bir yapı olduğunu maşallah. Görüp Allah'ın sonsuz kudretini, ilmini, sonsuz ilmini, büyüklüğünü, yüceliğini ve detaydaki o sanatını takdir ediyoruz. Allah'a çok şükür. Bilim işte buna yarıyor. Hangi bilim dalıyla ilgilenirse ilgilensin, sonuçu muhteşem yaratılışı gösteriyor bize. Allah'ın izniyle. Evet, şimdi tabii evrimciler yani bilimi materyalist felsefenin hegemonyası altına aldıkları için ve bilim sözünü de dinle ayrıştırıp öyle bir aldatmaca bu. Onların klasik her zamanki aldatmaca yöntemlerinden biri bilimi dinle ayrı tutup bilime şeyse yani bilimle uyumlu değilse o zaman hani böyle bir insanları kafasında karışıklık oluşturup halbuki bilimle din iç içe yani Kur'an Allah bilimi emrediyor Kur'an'da. Ve günümüzde bakın hocamızın metodolojisinde İman hakikatlerini anlatma ve evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koymada tamamen bilimsel yöntemler kullanıyor hocamız. Çünkü bilimin, gözlemin sonucunun başka bir şey olması mümkün değil. Çünkü Allah var. Ve her neyi incelersek inceleyelim, orada muhteşem bir yaratılışı göreceğimiz kesin ve görüyoruz Allah'ın izniyle. Astronomide öyle kainatı inceliyoruz. Allah'ın Kur'an'da bize 1400 sene önce bildirdiği yoktan var edilişi gözlemleyebiliyoruz. Evrenin genişlediğini gözlemleyebiliyoruz. Allah'ın Kur'an'ın hak sözü kitabı olduğunu anlıyoruz. Allah'ın gücünü görüyoruz. Yörüngeleri görüyoruz. Dünyadaki hassas dengeleri görüyoruz. İşte ozon tabakası, oksijen oranı, azot oranı, canlılık, bunların hepsini incelediğimizde hepsinin üzerine bir bilim dalı var Allah'ın izniyle. Biyolojiye bakıyoruz. Hücrenin içindeki o muhteşem dünyayı, o kompleks, muhteşem sanat içeren dünyayı görüyoruz. Allah'ı yüceltiyoruz. Antropoloji, paleontoloji, hocamız her gün fosil gösteriyor. Yaratılış atlasında da bunların örnekleri var. Paleontoloji tamamen yaratılışın delillerini oluşturuyor. 350 milyon tane fosil, hepsi ayrı yaratılışın birer delilini oluşturuyor. Çünkü hepsi muntazam, tam, mükemmel, 300 milyon yıl önce yaşamış, günümüzde de aynısı yaşayan ve hiç değişmemiş mükemmel canlıların birebir tam kalıntısı. Biz yaratıldık diyorlar.
Maşallah.
Bütün bilim dalları Allah'ın izniyle böyle ve bu günümüzde de hocamız bilim metoduyla Allah'ın varlığını, birliğini anlatarak Allah'ın izniyle dünyada çok büyük etkisi oldu. Allah ondan razı olsun inşallah.
İnşallah.
Kısa bir aramız olacak, ondan sonra devam edeceğiz inşallah.
Evet, biraz önce kulaktaki yaratılış mucizesi ve diğer canlılardaki yaratılış mucizelerini gördük. Çok açık bir şekilde bilimsel bir gerçek. Tek bir proteini bile tesadüfen olamıyor. Binlerce proteinden oluşuyor bu yapılar. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Ayrıca parça parça baktığımızda da mesela kulak zarı var, kulak kemikleri var, salyangoz, tüycükler. Hiçbir parçasının eksikliğinde çalışmıyor. Yani bütün parçaların eksiksiz ve mükemmel ve doğru yerinde kusursuz olarak yaratılmış olması gerekiyor. Nitekim bakın, şimdi evrimciler bunu çok iyi biliyorlar. Mesela Fred Hoyle, yani bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Çocuk bile bilir bunu. Fred Hoyle, ünlü bir İngiliz evrimci, Darwinist, materyalist, astronom, astronomiyle ilgilenen bir bilim adamı ve fizikçi, matematikçi. Bakın diyor ki, tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur. Şu demek, yani tesadüfen diyor, tabii ki bir hücre meydana gelemez diyor. Darwinist olmasına rağmen söylüyor bunu. Çünkü tesadüfen bir uçak meydana gelir mi diyor hurda yığınına isabet eden kasırgayla? Gelmez diyor. Peki evrimciler sıkışınca ne diyorlar? Bir de ona bakalım şimdi. Bu normal ferah zamanda söylediği bir şey. Bakalım sıkışan bir evrimci ne diyor Habertürk'te kanalında? Şimdi ona bakalım. Bir evrimci Yiğit Bulut soru soruyor. Bakalım o ne diyecek şimdi? Tesadüfen araba atölyesinde araba parçalarından araba olur mu?
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün.
Mesela diyor, bir canlı organ sistemlerini oluşturan parçaları düşünelim diyor. Göz örneğinde. Lens var, gözün merceği var, korneası var, kirpikler var, sinir hücreleri var, onu oluşturan proteinler var. Bunların hepsini diyor yan yana koyun diyor. Araba atölyesindeki arabayı oluşturan parçalar gibi. Mesela arabayı oluşturan parçalar şanzıman, direksiyon, gaz pedalı, vidaları, bujisi, şusu, busu, pistonu, şeyi. Bunları yan yana koyun diyor araba atölyesinde sökülü olarak. Bunlar araba oluşur mu tesadüfen? Bakın ne diyor.
Tabii parçalamasını, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine? Tabii.
Araba oluyor diyorken bazeneye bakın yani. Rezalete bakın. Koskoca adam bir üniversiteye ders veriyor. Yani üniversiteye bu saçmalıkları anlatıyor.
Yani ne kadar yanlış.
Evet
bir şey.
Araba olur diyor ondan diyor. Ya araba olur mu kardeşim oradan? Arabanın parçaları 2 sene sonra gel hepsi çürümüş olur. Böyle şey olur mu? Arabanın parçaları kalkıp kendi kendilerine doğru yerlere girip vidalar sıkılıp böyle birleştirip onları kaporta üzerine oturup araba yapar mı? Tabii ki bir akıl olacak orada. Kaldı ki hiçbir parça tesadüfen oluşmaz. Yani toprağın başına toprak, hava, su, doğa bu. Evrimci bilim adamlarını otursanız, 100 milyar yıl bekleseler, 5 trilyon yıl bekleseler, toprağın içinden proteinler çıkıp onlar bir araya gelip canlı hücresi olur mu? Olmaz diyor işte, şey diyor bunu, Fred Hoyle diyor. Onların lideri konumunda, üstelik böyle bu arkadaşlar gibi de değil. Bütün dünyaca tanınıyor. Adam diyor ki, kasırga diyor, araba hurda yığınında, hurda yığın derken yani arabanı oluşturan bütün parçalar var orada demek istiyor. Onlardan diyor, tabii ki diyor bir şeye çıkmaz diyor, uçağı oluşturan parçalardan, pardon, uçağı oluşturan parçalardan tesadüfen Boeing 747 uçağı çıkmaz diyor hurda yığınından. Ne diyor arkadaş? Evet çıkar diyor. Artık ne diyelim yani. Yani işte evrimin durumu bu. bu kadar saçmalığa olmasına rağmen savunulmasının nedeni batıl bir din olması. Ya biliyor da yani bu bilmez olur mu yani araba padresinde parçadan olmayacağını çok iyi biliyor da ben bunu demek için.
Hocam evrimcilerin bir tek bildiği kelime var tesadüf. Her şey tesadüf, tesadüf, tesadüf. Burada yüzlerce kere videolarla anlatıyoruz, açıklıyoruz. Videomuzda da izlediğimiz gibi olur diyor. Yan yana koysak olur diyor. Yani buna çocuk bile güler yani. Bunu ne diyelim ki yani. Bir de artı üniversitede gençlere böyle bilgiler veriyor yani. Kim evet. bilir oradaki gençler nasıl bir bakış açısıyla dinliyorlar, izliyorlar yani.
İnsanlar gülüyor artık zaten. Zaten tesadüf deyince biz tesadüf demedik de diyorlar. Peki ne dediniz diyoruz? Tesadüf dedik diyor. En sonunda Richard Dawkins uzaylılar falan demeye başladı zaten. Ama işte yani Allah'ın yarattığını söyleyecekler inşallah. Yani Darwinizm, Marvinizm kalmayacak. Çok gerildi yani sonunda. Belini kırdı. Bakın belini kırdı Darwinizm Fikren hocamız. Beynini paramparça etti Fikren. Şeytanın Allah'a sınırız. Çünkü Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. Biz hakkı batılı üstüne fırlatırız. O da onun diyor beynini darmadağın eder diyor. Yani hak bilimsel delillerle çıktı hocamız. Fosiller, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Ondan sonra bütün canlılardaki bu kompleks sistemlerdeki yaratılış mucizeleri, iman hakikatleriyle çıktı. Yerle bir etti. Diyecek bir şey kalmadı artık yani inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Kur'an'daki mucizeler de aynı şekilde bilimin ilerlemesi sonucu. Hepsi gün be gün daha da yenileri keşfedilerek devam ediyor.
İnşallah.
Evet maşallah. Kur'anmucizeleri.com isimli internet sitesinde Kur'an'ın mucizelerini kardeşlerimiz okuyabilirler. Çok farklı yönlerde. Hem bilimsel gelişmelerle olan bilimsel yönü mucizelerin, hem kelime tekrarları yönü, hem edebi yönü, hem 19 mucizesi. Kur'an'da 19 mucizesi var.
Kur'an'da 19 mucizesi. Maşallah. Fakat onunla ilgili kelime tekrarlarında şeytandan Allah'a sığınırız. Allah Müddessir suresi 30. ayette onun üzerinde 19 vardır. 19 rakamına dikkat çekiliyor. 19 sayısı Kur'an'ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmını şöyle sayabiliriz. Besmele bakın tam 19 harften oluşuyor maşallah.
Maşallah.
Besmele'nin harfleri 19 harf. Kur'an 114 yani 19 çarpı 6 sureden oluşuyor. İlk vahyolunan sure 96. sure, sondan 19. sure. Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir. Ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı da 19'dur. Vahyedilen ilk sure olan Alak suresi 19 ayete sahiptir. Ve 285 yani 19 çarpı 15 tane harf içeriyor. Harfleri de 19'un katı. Son vahyedilen sure olan Nasr suresi toplam 19 kelimeden oluşuyor. Maşallah. Ayrıca Nasr suresinin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir. Kur'an'da 114, 19 çarpı 6 besmele bulunur. Bu sayı da 19'un 6 katıdır.
Maşallah.
Kur'an'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe suresidir. Kur'an'da sadece Neml suresinde 2 besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında, diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe suresinden itibaren saymaya başlanıldığında Neml suresinin 19. sırada yer aldığı görülecektir. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
19 ve 19'un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplamı 133 yani 19 çarpı 7'dir. Bir anlamına gelen vahid i harfi okunurken ekleniyor. Kelimesinin de ebced değeri o da 19 maşallah.
Maşallah.
19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı da 361'dir. Bu da 19'un 19 katıdır maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yalnızca Allah'a ibadet edin ifadesinin Arapçası vahdahu 7'ye 70, 39'a 45, 40'a 12, 40'a 84 ve 60'a 4 numaralı ayetlerde geçer. Yani soldakiler sure numaraları, sağdakiler ayet numaraları. Bu numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 yani 19 çarpı 19 sayısını elde ederiz. İlk başlangıç harflerinden Elif, Lam, Mim, Bakara suresi 1. ayet. Son başlangıç harflerine Nun, Kalem suresi 1. ayet kadar olan ayet sayısı da 5263'dür. Bu da 19'un 277 katıdır. Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 yani 19 çarpı 2 sure vardır. Bu da 19'un 2 katı. Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki nun harflerinin toplam sayısı da 133'tür, 19'un 7 katıdır. Rahman kelimesi ise Kur'an'da 57 yani 19'un 3 katı kadar geçmektedir. Kaf harfiyle başlayan 50. surede 57, 19'un 3 katı adet kaf harfi vardır. Başında kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 yani 19 çarpı 3 adet kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 yani 19'un 5 katıdır. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak da 42 artı 53 yine 95, 19'un 5 katı çıkar maşallah. Kaf suresinin ilk ayetinde Kur'an için kullanılan mecid kelimesinin ebced değeri 57, bu da 19'un 3 katı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki kaf harflerinin toplamı da 57'dir maşallah.
Maşallah.
Kaf suresindeki kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19'un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında kaf olan diğer bir surenin numarası. Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayılarını besmele dahil topladığımızda bakın 19 çarpı 1, 19 çarpı 2 sure numaraları toplam ayet sayılarını topladığımızda 266 yani 19 çarpı 4 yapıyor. Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayılarını topladığınızda yine 19'un katı olan ayet sayısı çıkıyor.
Maşallah. Maşallah.
Evet. Yani çok büyük mucize maşallah.
Yani Kur'an yani maşallah Allah'ın sonsuz ilmi olduğu için Allah'ın sonsuz özelliklerini Kur'an'da görebiliyoruz maşallah. Yani maşallah. Hem bilimsel yönden hem kelime tekrarları hem 19 mucizesi gayba yönelik bilgiler Kur'an'da ve inşallah mesela hurufu mukadda var. İleriki yıllarda hocamız onların da ne anlama geldiği anlaşılacak diyor ve Kur'an'da daha keşfedeceğimiz ahir zamanda inşallah ahir zamanın içindeyiz. Ve ahir zamanın başında 1980'den itibaren bakın Allah bunların keşfedilmesini nasip etti. Bu çok önemli bir gelişmedir. Yani Mehdi'nin dünyada göreve başlama tarihinden itibaren Allah sonsuz ilmini açıp böyle Kur'an'ın içindeki mucizeleri keşfetmemize sağladı.
Maşallah. Maşallah.
Ve o vesileyle insanlara Kur'an'ın hak kitap olduğunu anlattırıyor bizlere ve hocamız bu konuda öncülük yapıyor. Allah razı olsun maşallah.
Maşallah.
Kur'an'daki bir mucize dahi birçok bilim adamı var. Onunla karşılaştıklarında iman eden Allah'ın izniyle. Hepsi çok önemli. Kur'an'ın gayba yönelik müjdeleri de var. Onlar da birer mucize. Gerçekleştiğinde Kur'an'ın mucizesi olduğunu da görüyoruz. Bizans'ın mesela galip geleceğini Kur'an'da sene vererek Cenab-ı Allah olmamış bir olayı Kur'an'da bildiriyor ve hakikaten 3 ile 9 yıl arasında galip geleceklerdir diyor. 7 sene sonra Bizans çok zayıf bir haldeyken Persleri hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ummadığı bir şekilde galip geliyor. Ve Allah'ın verdiği müjde gerçekleşiyor. Kaderin bir ispatı ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunun ve vaadini mutlaka gerçekleştirdiğinin bir delili. Aynı şekilde Allah dünyaya İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. Ve vaat ettiğini elbette yapacaktır diyor. Allah vaadinden dönmez diyor. Nur suresi 55. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere vaat etti ki diyor. Bakın vaat. Allah vaat etmiş. Yeryüzünde daha evvelkileri hükümran kıldığı gibi sizi de güç ve iktidar sahibi kılacak diyor. Kılacak. Yeryüzünde İslam ahlakının dünya hakimiyeti olacak diyor Cenab-ı Allah. Bunu vaat etmiş. Biz şimdi o devirin içindeyiz. Başlarındayız Allah'ın izniyle. Çünkü Hazreti Mehdi dünyada, Hazreti Mehdi'nin imani bir çalışması var. Ve dünyayı şu anda o şekli değiştiriyor. Yani deccaliyetin elinden kurtarıyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve insanları imana kavuşmasına vesile oluyor. İsminin sıfatının tecellisi olarak Mehdi yani hidayete vesile olan. Hidayet insanların Allah'ı tanıması, Allah'ın farkına varması, ahiretin farkına varması, dünyayı gerçeği olduğu gibi imtihan dünyası olarak kavraması, değerlendirmesi, şuurlanması, Allah'tan korkması, Allah'ı sevmesi ve bununla gelen manevi güzellikler Allah'a yaklaşması. İşte bu hidayete dünyada Mehdi vesile oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an dünyada. Alametleri 150'den fazla alameti çıkmış durumda. Hicri 1400'den itibaren bu alametlerin hepsinin yakınını gördük Allah'ın izniyle. Şimdi de huruç alametleri, yani belli olma, tam ortada ortaya çıkma, gözükme alametleri de devam ediyor. Bu alametlerden bir tanesi de Hazreti Mehdi'ye bazı cahil alimlerin karşı geleceği. Bakın, şimdi Peygamber Efendimiz bir konunun üzerinde duruyorsa o mutlaka çok hayati bir konudur. Yani Mehdiyet'in üstünde yüzlerce anlatımla, hadisle çok detaylı olarak Hazreti Mehdi'yi fiziksel özelliklerine kadar her şeyiyle tarif etmiş Peygamber Efendimiz. Bir konunun üzerinde duruyorsa mutlaka önemli bir konudur o. Mesela cahil alimlerin özellikle mesela deccaliyeti de tarif etmiş Peygamber Efendimiz Mehdiyet'i anlatırken. Deccaliyeti, deccaliyetin sistemine ona tabi olacak olanları ve Mehdi'ye karşı olacak bazı cahil alimlerin, deccale tabi olan bazı cahil alimlerden bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Onların özelliklerini belirtmiş ki biz karşılaştığımızda insanlar o cahil alimlerin sözüne değil, onların gerçek mahiyetini anlayıp deccalin kıskacında olduklarını ve onu temsil ettiklerini anlayıp doğruya uysunlar, Mehdi'ye uysunlar. İnşallah o niyetle mesela hadisleri okuyorum şu anda. Ramuzel'e hadiste hadis numarası 6294. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak, dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Bakın, yani sözünde, dilinde Allah, din var. Kur'an okuyorlar. Arapçası tecvidiyle, galgalesiyle, telaffuzuyla. Başları tıraşlı. Fakat kalplerinde yok iman, dillerinde var. Ve iman hem okun yaydan çıkması gibi dinden çıkmış vaziyetteler. Yani Kur'an'ın üzerine hüküm getirmişler, hurafe getirmişler. Allah adına hüküm vermişler. Artık dinden çıkmış durumdalar. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacak. Bakın başı sarıklı.
70 bin kişi.
70 bin kişiden bahsediyor. Deccal'e tabi olacak diyor. Yani din adamı görünümünde kişiler bunlar. Evet, ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaklar. Bir başka hadisti bu. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler bu kişiler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'in uyduları bunlardır. Yani dini dinden para kazanıyor yani. Yani o ondan daha doğrusu rant elde etmeye çalışıyor. Menfaat elde etmeye çalışıyor. Şöhret elde etmeye çalışıyor. İtibar, imtiyaz bunları elde etmeye çalışıyor. Başka bir hadisinde Buhari'de geçiyor. 7307 numaralı. İlim alimlerin kaldırılması ile ortadan kalkar. Ahir zamanda. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Meselelerini onlara sorarlar. Onlar ilme dayanmadan halka fetva verir. Hem kendisi sapar hem de halkı saptırırlar. Bakın bu tehlikeye karşı Peygamber Efendimiz uyarıyor ümmeti. Mehdi zamanında olacak. Bunlar sözde alim olup insanları saptıracak olan hurafe anlatıp Kur'an'dan ve İslam'dan uzaklaştıracaklar o hurafelerle. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozarlar, milletleri parçalarlar. Ve yine Mektubat-ı Rabbani'de kimse yani Mehdi, Hazreti Mehdi dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale, mahvetmek istiyor diyecekler bu kişiler. Yani Mehdi'yi bir anlamda Hazreti Mehdi'yi dinden çıkmakla, kendi dinlerinden yani hurafe. Tabii ki çünkü Hazreti Mehdi dini özüne döndürecek diyor Peygamber Efendimiz. Asr-ı Saadet döneminde yaşandığı gibi yaşanacak. Tam Kur'an'a ve sünnete Peygamber Efendimiz'e uyacak. Bütün hurafeleri ve bidatları kaldıracak. O hürafi bidat sahibi böyle işte Deccal'e tabi olan insanlar da sen bizim dinimizi değiştirdin deyip onu dinden çıkmakla suçlayacaklar. Muhittin Arabi Hazretleri birçok yerde hakikaten bu kişilerden çok bahsetmiş. Maşallah diyor ki onun, Hazreti Mehdi'nin döneminde din tamamen reyden arınmış olarak eski hüviyetini kazanacak. Peygamber Efendimiz dönemindeki gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecek. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Bakın. Onun düşmanları içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. Devam ediyorum. Hoşlanmayacaklar bu hükümle Mehdi'nin fakat karşı da gelemeyecekler. Onun açık düşmanları fukaha, fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Çünkü Mehdi en büyük müçtehit. Kur'an'a göre ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre hüküm verme ehliyeti olan kişi, içtihat eden kişi Allah'ın izniyle. O yüzden ona tabi oluyor bütün Müslümanlar. O da Kur'an'a tabi ama bunlar hurafeci. Çünkü imtiyaz peşindeler. İmtiyazları kalmadığı için de Mehdi'ye karşı geliyorlar. Mehdi'nin olmamasını istiyorlar. Mehdiyetin olmamasını, Mehdi diye bir kişinin de varlığını istemiyorlar. Çünkü o zaman kimse onların ilmine itibar etmiyor. Çünkü yanlış hükümler verdikleri için, hurafe kattıkları için, Mehdi de gerçeğini izah ettiği için Kur'an'a ve sünnete göre hiçbir şöhretleri, şanları, imtiyazları, ayrıcalıkları ve rantları kalmadığından dolayı Mehdi'nin çıkmaması yönünde gayret göstermeye başlıyorlar. Ve bakın bu konuda tabii aslında Cübbeli Ahmet de bu konuyu videolarında izliyoruz daha evvel de. Kendisi izah etmiş, bu konuyu anlamış. Yıllar boyunca Hazreti Mehdi'yi çok detaylı olarak anlatmış. Sayın hocamız o filmlerini göstertiyor. Hazreti Mehdi'yi bekliyor, dua ediyor, inşallah görelim, talebe olalım diyor. Vasıflarını tarif ediyor, kıyameti yakınız. Mehdi çıktı diyor, Mehdi 30 yaşında diyor. Flash TV'de yanında Mehmet Ali hocamız olayı anlatarak şahitleri de olduğunu, kendisi de karşı gelmiyor. 30 yaşında, 8 sene evvel Sapanca'da Mehdi 30 yaşında demiş Cübbeli Ahmet. Dolayısıyla bunların hepsini biliyor. Ama tabii sonradan ilginç bir şekilde Hazreti Mehdi'nin gelişini, Müslümanların birliğini 570 yıl sonra atmaya gayret ediyor şu anda. Yani şu an eskiden Mehdi geldi derken şimdi Mehdi yok. Mehdi bu yüzyıl gelmeyecek, Mehdi 570 yıl sonra gelecek diyor. Tabi ertelemeye isteği var. Neden bu? Onu kendisi biliyor. Ama bu şu demek, yani 570 yıl boyunca Mehdi gelmezse Müslümanlar 570 yıl esir kalsınlar. Hı hı. 570 yıldan Müslüman kanı aksın, dökülsün. 570 yıl sene barış olmasın, sevgi olmasın.
İttihat-ı İslam olmasın.
Birlik olmasın, İttihat-ı İslam olmasın anlamına geliyor o zaman. Tabii şu anda en çok karşı olan kişilerden biri Cübbeli Ahmet Mehdiyet'e. Ama zamanında da en iyi anlatan oydu ve özellikle şimdi bahsettiğimiz cahil alimlerin Mehdi'ye karşı gelme konusunu da izah ediyor. Onun filmini izleyelim hazırsa inşallah.
اَعْدَاءُ مُقَلِّدَةُ الْعُلَمَاءَ لِلِجْتِعَاتِ لِمَا يَرَوْنَهُ مِنَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ اِلَيْهِ اِمَّتُهُمْ Şimdi düşmanları diyor fıkıh alimleri olacak. Allah Allah. Hazreti Mehdi'ye kim düşman olacakmış? Fıkıh alimleri. Neden? Adam bakıyor ki şimdi benim imamımın verdiği fetvaya uymadı. Bu sefer Hazreti Mehdi yanlış yaptı sanacak. Yahu ve mübarek adam, bu Allah'ın halifesi, sen daha neden bahsediyorsun ya? فَيَدْخُلُونَ كُرَنْ تَحَتَ عُكْمِهِ خَوْفًا مِنْ سَيْفِهِ وَسَطْوَتِهِ وَرَغْبَتًا فِي مَالِدِهِ Şimdi dünyanın hazineleri, anahtarları, mal mülk elinde olduğu için ondan maaş almak, yanında geçinmek için bir de kafayı kaldırırsam kılıcı yerim diye korkudan hocaların çoğu boyun eğecek. Yoksa hocaların çoğu diyor kazan kaldıracak diyor. İmam Rabbani de mektubatta diyor ki hatta ilk zamanda Medine'nin en büyük alimi diyecek ki bu diyecek dinimizi kaldırmak istiyor ya. Bu Mehdi denen adam dinimizi kaldıracak diye milleti fitneye sokacak. O zaman Hazreti Mehdi onun öldürülmesine emir buyuracak, katlettirecek. Dolayısıyla فَلَيْسَ لَوْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ اِلَّا الْفُقَهَا خَاسَّةً Özellikle fıkıh, fetva veren hocalar diyor, Hazreti Mehdi'nin açık düşmanı olacak. Feinnum la abgale umriyasetum ve la temizun anil amme. Çünkü reislikler ellerinden gidecek. Ben merciyim, şuyum, buyum. Adam geliyor bana fetva soruyor. Benim bir itibarım var. Bütün vasıflar, makamlar, mertebeler, ben hocayım, ben şeyhim, ben şuyum, ben buyum deme dönemi bitecek. Bitince de kiminin işine gelmeyecek. Zaten hakiki şeyhler, hakiki alimler ona tabi olacak. Ama ekseriyet tabii ki hakiki, nerede hakiki? Şimdi bile 100 tane iddiacı varsa 5 tane sağlam çıkmıyor. O zamana kadar oho, ortalık tamamen zaten bozulacak. Onun için hoca geçinenler diyelim çok büyük muhalefet yapacak. Bellem kalu ilmun bi hukm illa kali. Zaten diyor kendi bildikleri hükümsüz kalınca ilimleri de kalmayacak. Çünkü neden? Her meselede o anda Allah'ın verdiği ilhamla yeni bir hüküm geliyor. O ne bilsin onu? Dolayısıyla adam sermayesi bitecek. Bunlar çok önemli şeyler. Bu konuştuklarımız çok önemli bilgiler. Ve yertefi'u l-khilaf anil alem fil ahkam bi vücudi adel imam. Hazreti Mehdi döneminde hiçbir dini meselede ihtilaf kalmayacak. Hüküm tek. Resulullah'ın zamanında nasıldı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüküm tek. Ve levlâ enne seyfe bi yedih leftel fukahâhu bi katlih velâkinnallâhi yuzhirûhu bis seyfi vel kerâm feyatma'ûne yekâfûn feyakbalûne hükmehum min gayri îmân bel yuddumirûne hilâfeh. Şu söze bak ya. Muhittin Arabi nasıl anladı bunları tabi. Kılıç elinde olmasa diyor hocalar öldürülmesine fetva verecekler. O zamanki hocalar ne kadar bozulacaklar ki. Kılıcından korkmasalar ölümüne fetva verecekler. Allah Allah. Ama Allah onu hem kılıçla hem de güzel ahlakla galip kılacak. Bir yandan beklentiye girecekler çünkü hazineler onun elinde ya. Para meselesi. Bir yandan korkacaklar. İnanmasalar da zorla hükmünü kabul edecekler. İçlerinde ise ona muhalefet gizleyecekler.
Evet, bakın gayet güzel izah etmiş cahil alimlerin nasıl Mehdi'ye karşı geleceğini ve neden karşı geleceğini. Sermayeleri bitecek diyor. İtibarları kalmayacak. Merci olmaktan çıkacaklar. Şeyh, işte hüküm veren, fetvacı vesaire bunlardan artık bir menfaat temin edemeyecek hale gelecekler. O yüzden Mehdi'ye karşı gelecekler diyor fukaha. Fukaha cahil alimler, o dönemin Deccal'e tabi olan başı tıraşlı, sarıklı 70 bin kişi diye Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği, imanları boğazından geçmeyen ve özellikle de bunların en önde geleni Medine'deki bir alim olacak diyor. Özellikle ve o dinden çıkacağına hükmedecek diyor. Mehdi'nin dinden çıktığına hükmedecek diyor. Ve tabii o Medine'li alimi cübbeli tabii kendi zihniyetiyle konuştuğu için yani öldürülmesine, katletmesine emir verecek diyor. Bu kendi düşüncelerindeki bir şey. Yani öldürme, katletme. Mehdi kanı durduruyor. Mehdi'nin özelliği dünyadaki bütün öldürmeleri, katletmeleri durduran kişi. O Medineli alimin ölmesine ve katletmesine fetva vermiyor. Orada kastedilen ilimle onun yanlış düşüncelerini yok etmesi ve mevcut itibarını böylece ortadan kaldırması. Çünkü Mehdi'nin özelliği kan dökmüyor. Bir kişinin burnu dahi kanamaz diyor. Kan dökücülerin bu isteklerini durduruyor zaten. Dolayısıyla kan dökme heveslileri işte hep zihinlerinde bu vardır. Bunu zikrederler. Mehdi kanı durduran kişi olduğu için Medineli alimin de Kur'an'a ve sünnete muhalif olan, Peygamber Efendimiz'in ahir zamanla ilgili müjdelerine, hadislerine muhalif olan o Medineli alimin yanlışlarını bir bir ortaya koyarak doğrularını anlatmak ve onun etkisini yok etmek. Öldürmekten kasıt budur. Manen, fikren öldürmek. Kılıçtan bahsediyor. Kılıç da ilimdir. Yani ilim kılıcı. Çünkü herhangi ona karşı bir hamle yaptıklarında, mesela Mehdiyeti yok etmeye dair, işte 1000 sene sonra olacak, geldi geçti, şahsı manevi, ruh, Mehdiyet yok diyen bütün hepsine karşı teker teker, kelime kelime ilimle, Kur'an ayetleri delil göstererek, hadisleri delil göstererek, açıklamalarını birer birer kelime kelime yaparak doğru ilmiyle onun bütün söylediklerini ortadan kaldıracak. Kılıç dediği ilimdir Allah'ın izniyle. Mehdi'nin ilmidir. Allah ve Bediüzzaman Hazretleri de bu kişilerden bahsediyor. Ahir zamandaki bu Medineli alim ve onun zihniyetinde olan cahil alimlere enaniyeti kavi ve imanı zayıf bazı hocalar karşı gelecek diyor. Yani enaniyet olmuş, yani böyle kibir olmuş. İşte fıkıh bilgilerini bilmekten, fetva vermekten dolayı, o bir makam merci elde etmekten dolayı kendini büyük görmüş. İnsanların üstünde görmüş, kendine bir makam mertebe atfetmiş. Ondan dolayı da kibirlenmiş. Kibir insanı yutar. Yani Allah'ı, Allah büyüktür ve Allah yüceltilir. O kendini yüceltme peşinde olduğu için artık kibrinden aklı gitmiş, mahvolmuş vaziyette. Dolayısıyla bu kişiler bunu anlayamazlar diyor üstad ve Mehdi'ye karşı gelecekler diyor ve imanı da zayıftır bunların diyor. Hem kibirliler, enaniyetliler hem de imanları zayıftır diyor. Dolayısıyla Mehdiyet'e karşı kişilere gelecek olan bu kişilerin de vasıflarını böylece belli etmiş, ortaya koymuş Üstad Hazretleri. Ve Mehdi şu an dünyada 150'den fazla da alameti çıkmış durumda.
İnşallah. Demek ki şunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi'ye karşı bir yobazlar var.
Evet.
Yobazlığa karşı mücadele veriyor. Çünkü Kur'an'la, gerçek dinle, hadislerle anlatıyor inşallah. Fakat ona karşı yobazlar ve münafıklar mücadele ediyorlar. Fakat elindeki ilim kılıncına, yani delillere boyun eğiyorlar. Hazreti Mehdi aynı zamanda, yani hem Kur'an'dan delil getiriyor, hadislerden delil getiriyor ve hadislerde bildirildiğine göre Mehdiyeti en iyi anlatan da yine Hazreti Mehdi'nin kendisi olduğunu anlıyoruz inşallah. Bakın inşallah. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi kıyamettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yalnız o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Yani gerçek anlamda hak olarak açıklayacak olanın yine kendisi Hazreti Mehdi oluyor. Fakat Hazreti Mehdi'yi kabul etmek istemiyor. Mesela söylüyor, cübbeli de anlatıyor orada. Menfaatine aykırı görerek, bir menfaatine aykırı gördüğü için, çünkü orada bir itibarı kalmıyor. İtibar ama sahte itibar tabii, yani hakka dayalı bir itibar değil. Hurafeleri din olarak kabul ettikleri için bidatleri, uygulamaları. O anlamda menfaati ortadan kalktığı için Mehdi'ye karşı mücadele ettiklerini Altı Hocam detaylı olarak anlattı inşallah. Hazreti Mehdi de inşallah gerçek dini, hak dine döndürerek Peygamberimiz döneminde olduğu gibi, Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi bu yobazlık, münafıkane sistemi ortadan kaldırıyor elhamdülillah. Bu herkes için büyük bir ferahlık tabii, güzellik.
Ben de Hazreti Mehdi ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Şu anda Hazreti Mehdi dönemindeyiz inşallah. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamberimizin hadislerinden ve büyük İslam alimlerinden açıklamalarından. Ama asıl olarak hadislerde haber verilen olayların gerçekleşmesinden. Çünkü Peygamberimiz 200'e yakın olay söylüyor. Bu olayların olduğunu gördüğünüzde anlayın ki Hazreti Mehdi gelmiştir diyor. Bu alametlerin hepsi son 30 yıl içinde çıktı. Bu çok hayret verici. Ama çok daha hayret verici bir konu var. İnsanların bir kısmı apaçık olan bu durumu göremiyor. Daha doğrusu görmek istemiyor. Halbuki Hazreti Mehdi devrinde olmak bir sevinç vesilesi. Ne güzel, Allah'ın inşallah çok sevdiği ahlaki üstün bir insanla aynı dönemdeyiz. Onun vesilesiyle İslam ahlakının hakim olduğunu, zorlukların sona erdiğini, sevginin, barışın hakim olduğunu göreceğiz. Her ne kadar bazı insanlar örtbas etmek istese de biz ahir zaman alametlerini sürekli anlatacağız inşallah. Hazreti Mehdi'nin gelişiyle Müslümanları müjdeleyeceğiz inşallah. Şimdi Peygamberimizin haber verdiği ve gerçekleşen alametlerden birini daha inceleyeceğiz. Bu Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Peygamberimizin Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olacak diyor. Hadisleri şu şekilde. Hazreti Mehdi çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Kitabül Burhan fi alametil Mehdi ahir zaman. Konuyla ilgili diğer hadisleri okuyorum. Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Hazreti Mehdi'nin için iki alamet vardır.
Vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi, ayın ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Bu hadislerin hepsini birden incelediğimizde şunu görüyoruz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü, ay 29. günü de güneş tutulmuştur. Yine ikinci olarak 1982 yılında Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü, 28. günü ay ve güneş tutulmuştur. 4 ve 5 takvim yapraklarında Ramazan ayının gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarını görüyoruz. Bu olayların Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında üst üste 2 yıl 1401-1402 mucizevi bir tarzda tekrarlanması Peygamberimizin mucizesidir. 1400 sene önce söyledikleri birebir aynen gerçekleşmiştir inşallah.
Maşallah. Bakın şimdi takvim yaprakları maşallah var. Bunlar dönemin takvim yaprakları, evet, görüyoruz. 17 Temmuz 1981 Cuma. Burada bakın kısmi ay tutulması diyor.
Belirtiyor.
Ramazan ayı içerisinde. 1981 31 Temmuz aynı ayın içerisinde, Ramazan ayı içerisinde yine. Burada bugün Arefe tam güneş tutulması diyor. Arefe biliyorsunuz Ramazan bayramının, Ramazan'dan sonra kutlanan bayramın bir önceki günü, yani Ramazan olduğunu da anlıyoruz buradan. Bugün Arefe tam güneş tutulması diyor. Devam edelim. İkinci üst üste bakın, iki sene üst üste. Bu sefer 1982 yılının takvim yapraklarını görüyoruz, o dönemin. Yine bakalım burada. Evet, tam ay tutulması yazıyor bakın alt kısmında. Oku getiremedim ama. Şurada evet, tam ay tutulması yazıyor. Yine Ramazan ayı, bir sene sonraki. Burada da yine kısmi güneş tutulması diyor. Bakın 20 Temmuz aynı Ramazan ayı içerisinde.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Burada da görüyoruz bir kere daha gerçekleşiyor. Yani bakın bir mucize oluyor. 1400 senelik defa alıyor. Ama bir kere daha oluyor bir mucize olarak. 2002 ve 2003 yıllarında bakın burada görüyoruz. 20 Kasım 2002 19, yani 1423'e denk geliyor hicri olarak Ramazan ayının ortasında. 9 Kasım 2003'te 4 Aralık 2002'de yani yine Ramazan ayı içerisinde aynı yıl Ramazan'ın sonunda güneş tutulması oluyor. 9 Kasım 2003'te bu sefer ay tutulması oluyor Ramazan ayında, 1424'e denk geliyor Ramazan'ın ortasında. 23 Kasım 2003'te yani Ramazan'ın sonunda da bu sefer güneş tutulması oluyor maşallah.
Bu tarihler için hocamız Hazreti İsa'nın dünyaya nuzul ettiği tarihler olarak da belirtiyor.
Evet.
Değil mi? 2002-2003 yıllarını maşallah.
İnşallah. Demek ki yani çok net olarak bak bir tane alamet bu. İlk defa gerçekleşiyor 1400 yıldır ve büyük mucize. Bir kere oluyor, bir kere daha oluyor. İki sene üst üste, ikisi de Ramazan ayında. Tam tarif edildiği gibi maşallah.
Maşallah. Maşallah. Şimdi Mehdiyet'in demin de söyledik, bazı Mehdiyeti olmamasını istemeyen kişilerin kullandıkları, tabii kasıtlı olarak yapanlar, yoksa özellikle şahsı manevi konusunda nur talebesi kardeşlerimiz, hepsi bizim sevdiğimiz kardeşlerimiz, %99,90 hep doğru düşünün, normal düşünün, ama bazı az bir kesimden özellikle şahsı manevi olarak bunu, Mehdiyeti yok etmeye çalışanlara Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kendi anlatımları çok güzel cevap veriyor. Mehdi'nin bir şahıs olduğunu çok güzel izah ediyor. Ben detaylandırmayayım, kendisinden dinleyelim inşallah.
Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor.
Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Belki ahkama dair çok meseleler bu kadar sahabi tarafından nakledilmemektedir. 20 küsür sahabinin bunu naklettiğini ve buna ait vakaların nev'en mütevatir olduğunu Kittani mütevatir hadisleri topladığı bir hadis kitabında, mütevatir hadisler hakkında fikir verdiği bir kitapta ifade etmektedir. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrat'ını karıştırdığımız zaman Muhammed'iyle, Mehdi'siyle ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz.
Fethullah Gülen Hoca Efendi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak zuhur edeceğini şöyle anlatıyor.
Hidayeti insanların hidayetine vesile olan zat demektir.
Evet, herhalde teknik bir şey oldu, film kesildi. Eğer hazır olursa tekrardan Fethullah Hoca Efendi'nin o videosunu gösteririz. Fethullah Hoca Efendi 1978'lerden itibaren 79'da Sızıntı dergilerini ben takip ediyordum Sayın Hocamız vesilesiyle. Ve hocamız burada da Sızıntı dergisi Fethullah Hoca Efendi'nin çıkardığı bir dergi. Ve oradaki yazılar da işte Saffet Senih ve diğer müstihar isimlerle Fethullah Hoca Efendi'nin çok güzel şiirleri ve çok güzel anlatımları vardı. Ve tamamen Mehdiyet'i anlatıyor. Hocamız burada çok güzel açıklamalarını yapmıştı canlı yayın programında maşallah. Fethullah Hoca Efendi Mehdiyet'in 1400 yılda dünyaya geldiğini, Mehdi'nin döreve başladığını 1400'de, Hicri 1400'de yani 1980'de ona hitaben yazdığı çok güzel anlatımları var. Ve zat olacağını izlediğimiz videoda bir kişi olacağını, onunla yüz yüze geleceğimizi çok açıkça ifade ediyor. Şimdi de hali hazırda Sızıntı dergisinin kapaklarına baktığınızda, yani son dergiye de bakabilirsiniz. İşte birkaç ay evvelki dergilerde de burada da ekranda göstermiştik. Sayın hocamız izah etmişti. Mesela dünya resmi var. Altında bir insan dünyayı kucaklamış, yani üstüne sırtını almış. Kurtarıcı mahiyetinde bir dörtlük yazılmış. Tamamen Mehdi'ye hitaptır. Bu hocamız izah etmişti. Halihazırda da düşünceleri böyledir Fethullah Hoca Efendi'nin, ama tabii kendisi yurt dışında ikamet etmek durumunda olan ve birçok şeyi düşündüğü gibi söyleme durumunda olmayan bir muhterem bir insan. Dolayısıyla biz şimdi söyledikleri değil, esas düşüncelerini kitaplarından vesaire.
Sözlerini okuyalım aslında. Sızıntı 11 Ocak 1980'de. 1980'de Hazreti Mehdi'nin çıkış yılı. Hicri 1400. Bakın Fethullah hocamız diyor ki, arz etmeye çalıştım. Tekrar itirafıma gerek yoktur. Yani söylüyorum diyor, tekrar itirafıma gerek yoktur. Bu işin ehli değilim. Ehli gelinceye kadar benim gibiler emsalimle beraber bu işi devam ettireceğiz diyor. Ehlinin Hazreti Mehdi olduğunu. Öyle anlaşılıyor ki ehli gelince onlara terk-i silah edeceğiz. İşi onlara bırakacağız. Ehli değiliz. Bu işin liyakatlıları doğrunun ve gerçeğin hakiki tercümanı olacak. Ve ölü gönüllerimizi, mürde gönüllerimizi ihya edecekler. Bunu kemali samimiyetle intizar ediyorum diyor. Rabbimden bekliyorum ama o güne kadar biz anlatacağız. Ve devamında da diyor ki bakın, büyük bayramın da arefesindeyiz diyor, diye bitiriyor. Maşallah. Arefesinde demek yani bayram geldi. Ne zaman diyor bunu? 1980'de Mehdi'nin çıkış yılında söylüyor. 11 Ocak 1980 Hicri 1400'ün de başlangıcında söylüyor maşallah. Büyük bayramın arefesindeyiz diyor Mehdi'nin gelişini, çıkışını.
Evet, yani yüzlerce anlatımı var, evet. Fethullah Hoca Efendi'nin. O konuyu çok iyi bilenlerden birisi. 40. hocamız muhterem. O da Sayın Fethullah hocamızın da aynı zamanda Risale-i Nurlara tanışmasını sağlayan 40. hocamızdır. O da Erzurumlu, beraberler. Bunu kendi röportajlarında 40. hocamız da anlatıyor. Onun da anlatımları var. Hazreti Mehdi'nin geleceğini, İttihat-ı İslam'ın olacağını, onun başına geçeceğini, şu anda Hazreti İsa'nın nuzul edeceğini ve bunun şu anda bu dönemde olduğunu anlatan, daha önce filmlerinde izlemiştik. Bilmiyorum, o filmi tekrar izleyebiliyor muyuz? Fethullah Hoca Efendi'nin kesilen filmini izleyemiyoruz ama zaman zaman
de okuyayım Fethullah hocamızın.
İnşallah.
Bakın Fethullah Gülen hocamızın kaset 9. Genç adam, bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin. Doğrul, kendine gel. Bak tan yeri ağrıyor. Ve ışıklar karanlık ordusunu boğuyor. Hiç durma, koş tulumban elinde dört bir yana. Göğüslü alevleri, bu bir vazife sana. Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun ak yol. Gel İslam emanetin dönmez davacısı ol. Sensin asırlardan beri beklenen kahraman. Gel ki artık dizlerimizde kalmadı derman diye buyuruyor maşallah.
Maşallah. Evet, tan yeri özellikle tabii söylüyor Fethullah hocamız orada. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Fecr-i Kazip dediği ve Fecr-i Sadık çıkacak dediği 30-40 sene sonra dediği, yani 1900 51 Hicri 1371'den sonrası için söylüyor. Yani 1951'den sonra 30 sene sonra dediği Fecr Sadık. Fecr-i Kazip, yani tan yerinin, yani güneş Mehdi, güneşin doğma yerini
söylüyorum,
evet gösterim. Biliyorum. Fecr-i Kazip ve Fecr-i Sadık olarak söylüyor. 30-40 sene sonra dediği tarih tam 1981'dir. Bakın Fethullah Hoca Efendi de aynı tarihte tan yeri diyerek üstadın o müjdesinin çıktığını Allah'ın izniyle söylüyor. Şimdi izleyemediğimiz o videoyu izleyebiliriz inşallah.
Fethullah Gülen Hoca Efendi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak zuhur edeceğini şöyle anlatıyor.
Mehdi insanların hidayetine vesile olan zat demektir.
Evet, Fethullah Hocamız o sözümü söylettiremedik bir türlü ama
inşallah.
Bu video zaten yayın sırasında 24 saat içinde zaman zaman gösterilen bir video. Daha evvel de gösterdiğimiz bir video inşallah. Tekrar da oynatırız. Şimdi saat 10'da biliyorsunuz Sayın Hocamızın canlı yayın programı var. Ama ondan evvel saat 8'de de bir önceki günün ve daha evvelki günlerden birinin tekrarı yapılıyor. Saat 8'de hocamızın tekrar programıyla saat 10'da bu akşam canlı yayın programı oluyor. Bu akşam ondaki canlı yayın programını ayrıca seyredebileceğimiz kanallar var. Aksu TV, Kaçkar TV gibi. Ve A9'da inşallah aynı zamanda internette de harunyahya.tv'den de izleyicilerimiz takip edebilirler. İnşallah programımızın sonuna geldik. İnşallah akşam 10'da görüşmek üzere diyorum.
İnşallah.
İnşallah.
Ama herhalde bizi bırakmak istemiyorlar. Biz de 2 dakika daha devam edelim inşallah.
Devam edelim. Elhamdülillah, ne büyük müjde. Yani bu muhteşem bir müjde. Bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için, bütün Hristiyanlar için, bütün Museviler için, Darwinist, ateist, komünist olanlar için de inşallah. Muhteşem bir döneme geldik. Hazreti Mehdi çıktı, Hazreti İsa yeryüzünde inşallah. Ve altın çağ yaşanacak. Yani altın çağ bilimde, sanatta, teknolojide, tarihte hiç olmadığı gibi bir yükselmenin olduğu, bütün yobazlık sistemlerinin ortadan kalktığı, yobazlık bir daha çıkmamak üzere tarihe gömülecek demişti hocamız inşallah.
İnşallah.
Darwinizm de aynı şekilde. İnşallah. Bu döneme geldik. Zenginlik olacak, zenginlikte adalet olacak. Yani Mehdi inşallah hadislere göre para ve mal verecek kimseyi bulamıyor. Hatta alan geri getirip iade etmeye kalkıyor inşallah. O kadar mal bolluğu var, o kadar büyük güzellik var. Şehirler güzelleşecek, insanlar güzelleşecek, ahlaklar güzelleşecek. Herkes korunup kullanacak inşallah. Bu dönem geldi. Bunu da Peygamber Efendimiz Mehdi ile müjdeleşin diyor. Çok büyük müjdeyi vermek Müslümanların da üzerine görev olmuş oluyor. Hazreti Mehdi'ye yardım etmek, onu desteklemek. Çünkü karda sürünerek bile olsa ona ulaşın diyor Peygamber Efendimiz inşallah.
İnşallah.
Evet. Kapanış saat 22'de inşallah hocamızla birlikte canlı yayından izleyebilirsiniz inşallah.
İnşallah.